Ayrım 38, Brandenburg, Glenmead, sayfa 453. 38. kısım, Mexico City, 21 Aralık, 00:10. Bodrum'daki sorgu odası sıcaktı, sıcak ve gergin. Havada gerginlik ve umutsuzluk. Gri duvarlar tavandaki güçlü lambaların ışığına boğulmuştu. Gonzales masanın arkasında oturan Brezilyalı'ya Ernesto Branta dişlerini gıcırdatarak baktı. Adamın sol omzu ve kolu sarılıydı. Ayrıca sarılı olan kolu askıya alınmıştı. Yüzünden acı çektiği anlaşılıyordu. Hastanede yaraları tedavi edilmiş, acısını dindirmek için de ilaç verilmişti. Ama aradan saatler geçmiş, ilacın etkisi kaybolmuştu. Brant'ın yüzü solgundu. Şimdi acıyla yüzünü buruşturuyor, dişlerini sıkıyordu. Gonzales de daha villadayken tedavi edilmişti. Sağlık görevlisi iki sarı hap vermiş ve derhal bir doktora görünmesini önermişti. Gonzales'in kolundaki sancı dinmeyecekti ama doktor bekleyebilirdi. Yapılacak iş çoktu, zamansa çok az. İskemledeki Brezilyalı'ya baktı. Seyrek kahverengi saçlı adamın metal çerçeveli, kalın mercekli gözlükleri vardı. Yüksek alnıyla daha çok bir üniversite profesörüne ya da bilim adamına benziyordu. Yüzündeki acı belirtisi dışında aldırmaz bir tavırla oturuyor, 3 saatlik sorgulama boyunca yaptığı gibi ağzını açmamakta direniyordu. Gonzales en iyi iki sorgulayıcısını bu işle görevlendirmiş, bir saat sonra kendisi de katılmıştı. Saatine baktı, gece yarısını geçmiş. Tercüman gözlüklü genç ve çekingen bir adam karşı iskemlede boşuna oturuyordu. Brant henüz ağzını açmamıştı. Başlangıçta tercüman ona haklarını okumuştu. Tabii Portekizce. Gonzales de Portekizce konuşurdu. Öyle fazla değil, yolunu kaybetmeyecek, anlaşılacak kadar. Brant konuşana kadar avukat falan yok, yiyecek su, ağrı kesici yok, hiçbir şey yok. Aşırı önlemler ama bu da aşırı bir durumdu. Saatler geçmişti, Gonzales giderek bir dilsizle konuştuğu hissine kapılmaya başlamıştı. Meksiko City Polis Müdürü'yle konuştuktan sonra Gonzales'i daha da öfkelendirip umutsuzluğa iten hararetli bir tartışma sorgulama odasına gelmişti. Brant bir saat süresince iki dedektif tarafından sorguya çekilmiş, cevap vermemişti. Gonzales sorgu odasına girmeden önce dedektiflerden biriyle dışarıda, holde kısaca konuşmuş, adamın yüzündeki çaresizliği görmüştü.
''Kendi kendime konuşuyor gibiyim.'' demişti dedektif.
''Ne oldu anlat.'' diye sormuştu Gonzales kabaca.
''Adı Ernesto Brant.''
''Adını söyledi mi?''
dedektif başını salladı. ''O hiçbir şey anlatmadı. Tek bir kelime bile etmedi. Öyle oturuyor. Üzerini aradığımızda Konrad Oteli'nin anahtar kartını bulduk. Birini gönderdim odayı arasın diye.''
''Ve?''
''Dilsiz dostumuz 2 gün önce Rio'dan gelmiş. Adamımız eşyalarını aradı. Her zamanki şeyler. Ama üzerinde bu herifin fotoğrafı olan bir Brezilya pasaportu buldu. Ernesto Brant adına düzenlenmiş. 50 yaşında Rio'da doğmuş. Pasaport gerçeğe benziyor.''
Gonzales kaşlarını kaldırdı. ''Brezilya Büyükelçiliğine kontrol ettirdiniz mi?'' Dedektif başıyla onayladı.
''Brezilya ile temas etmişler. Ellerine bir bilgi geçer geçmez bize iletecekler.''
Gonzales içini çekti dedektif. ''Yollardaki aramadan bir şey çıktı mı?'' diye sordu. Gonzales başını salladı. ''Bir şey çıkmadı. Üstelik kimi aradıklarını bile bilmiyorlardı ki. 20 milyon kişiyi aşkın bir kentte yeni bir güçlük. Brant Villa'da kimlerin bulunduğunu, bunların kimler olduğunu biliyordu. Ya da Sanchez'i öldüren ya da öldürenlerin ne marka arabayla kaçtıklarını da.'' Villadakiler içinde kimliği belirlenebilen tek kişi, uşakların dışında tabii Lieber'di. Onun da üzerinde Monk adına çıkarılmış sahte kimlik vardı. Hayatta kalmayı başaran ikinci uşak da bilgi verememişti. Cüzdanındaki belgelerden Halder'in sık sık başvurduğu ikram şirketlerinden birinde çalıştığı anlaşılıyordu. Uşak ileri derecede şoktan çıkamamıştı. 2 ay kadar önce bir kriz geçirmiş, bu nedenle özel bir hastaneye yatmak zorunda kalmıştı. Villadaki ateş seslerini duyar duymaz 50 miligram Largarsit ile 20 miligram Seranas yutmuştu. Sakinleştiricilerden oluşmuş çok güçlü bir karışım. Şimdi de Calle Ciudad'daki Valparaiso Hastanesi'nde göz bebeklerine kadar uyuşturucu dolu tedavi oluyor. Tam bir zombi.
Onu tedavi eden uzman polisin adamı 24 saatten önce sorgulayamayacağını söylemişti. Şu sırada adam aldığı ilaçların etkisi altındaydı.
''Duvara karşı konuşuyormuş gibi olursunuz.'' demişti doktor.
Ateş sesleri, kan, cesetler adamın ruhsal dengesini yeniden sarsmıştı. Kendine geleceği anı kaçırmamak için yanına bir polis dedektifi gönderildi. Kendine gelmesi ise daha birkaç saat sürecekti anlaşılan. Oysa Gonzales'in elinde bulunmayan tek şey zamandı. Halder adındaki yaşlının ateş sesleri dindiğinde henüz hayatta olduğunu öğrenmişti. Kalp krizi geçiriyordu. Yüzü buruşuk pezevenk Tamse diye konulurken ölmüştü. Tıpkı Juarez gibi. Oysa işe yarayabilir, bir şeyler söyleyebilir, ipucu verebilirdi. Dedektif sorgu odasını işaret ederek, ''Brant'ı bir kere de siz denemek istemez misiniz?'' dedi.
''Bana kalırsa hayvanat bahçesindeki şempanzeden bile daha çok tepki alırdık. Bu herifin dudakları sanki zanklı.''
Gonzales sorgu odasına bakıp homurdandı.
''Pekala, gidip bir konuşayım bakalım.''
Adam Gonzales'in odaya girişini izledi. İzledi, bir şey söylemedi. Gonzales içindeki hakarete uğramışlık duygusunun kabarmaya yüz tuttuğunu anlayıp elini uzatmak, Brant'ın içindeki sessizliği yumruklarıyla kovmak, öfkesini adamdan çıkarmak istedi.
Juarez öldü, Sanchez öldü, 11 kişi daha, 13 ceset, bir katliam. Üstelik bu adam hala ağzını açmıyordu. Yüzünde en ufak bir korku belirtisi yoktu. Sükunet, acıya rağmen kontrol.
Saatler süren öfkeli sorgulama, tehditler, masaya inen yumruklar bir sonuç vermemişti. Gonzales de şansını denemeye karar verdi.
''Adın!'' Sessizlik. ''Villada ne yapıyordun?''
Brant karşıdaki duvara bakmaya devam ediyordu. Gonzales dişlerini gıcırdattı.
''Seninle birlikte villada bulunanların adlarını söyle.''
Brant'tan tepki gelmedi.
''Konuş!''
Brant üst dudağını yaladı, gözleri oynamadı, kırpışmadı. Gonzales derin bir nefes aldı, soluğunu yavaş yavaş bıraktı. Adamın suskunluğu onu deli edecek gibiydi. Kendini beğenmiş piçe vurmak, yüzünü dağıtıp kemiklerini kırmak, yumruklarının altında yırtılıp kanayan derisini, etlerini hissetmek istiyordu. Bağırmak istiyordu ama kendini tuttu. Onun yerine
''Sana son kez söylüyorum.'' dedi. ''Bu işi kolaylaştırmak ya da güçleştirmek senin elinde. Sana karşı yapılan suçlamalar oldukça ciddi. 6 polis memurunun öldürülmesine suç ortaklığı, görevdeki polis memuruna direnmek, cinayet yerinden kaçma girişimi. Daha da devam edebilirim ama sabrım taşıyor. Bu kadarını anladın mı?''
Gonzales yumruğunu masaya patlattı.
''Onun için konuş!'' ''Villada neden toplanmıştınız? Lieber'le buluşanlar kimlerdi?''
''Sessizlik, konuş!'' Brant bomboş gözlerle duvara bakmaya, cevap vermemeye devam ediyordu. Gonzales öfkesine kapıldı.
''Seni Allah'ın cezası pezevenk, konuş! Beni duyuyor musun? Konuş!''
Brant konuşmadı. Gonzales uzantı Brant'ın yaralı omuzuna yakın yakasına yapıştı. Sonra sağ elini geriye aldı. Yumruğu kocaman bir gülle gibiydi. Brant ilk kez tepki gösterdi, acıdan bağırdı. Gonzales kolunu salladı. Yumruk adamın yüzünden bir milim ötede durdu. Gonzales soluğunu boşalttı. Bu davranışı alışkanlıklarına uymuyordu ama kızgınlıktan kaynaklanmıştı. Göz ucuyla şaşkınlıkla bakan dedektifleri tercümanı gördü. Usulca yavaşça Brezilyalı'nın yakasını bıraktı. Brant'ın yüzü acıdan kasılmıştı. Yavaşça oturdu. Bir an başını kaldırıp Gonzales'e baktı. Hala sessizdi. Hala korku belirtisi değilse de yüzünde endişe görülüyordu. Yüzünün dağılmasına az, çok az kalmıştı. Gonzales bir adım geriye gitti. Dişlerini sıktı. Yüzünün ve gömleğinin ter içinde kaldığını hissetti. Bunca yıllık polislik yaşamında bu denli inatçısıyla karşılaşmamıştı. En sert katiller bile sonunda konuşurdu. Bunu ilk duruşlarından anlardınız. Başlangıçta sert bir aldırmazlık ama gözlerin dibinde hafif bir korku belirtisi, yüzlerinde konuşacaklarını, belki hemen değil ama sonunda konuşacaklarını anlatan o bilindik ifade. Ama Brant'ın karşısında sanki tuğladan duvarla konuşuyor gibiydi. Sakinleşmiş, tepkilerini kontrol altına almıştı, yeniden konuştu.
''Beni dinlemeni istiyorum, Brant.'' dedi. ''Ya da adın ne haltsa, iyi dinle. 13 kişi öldü. Bazıları polisti, benim dostlarım, hem de iyi dostlarım, iyi adamlar, işlerine bağlı adamlar.''
Gonzales tereddüt etti. Derin bir nefes aldı, yavaş yavaş bıraktı, devam etti. Daha önce de söyledim, yapılan suçlamalar ciddi. Ama eğer bana yardım edersen, isimler, tarifler verirsen, evde kaç kişinin bulunduğunu anlatırsan, işime yarayacak herhangi bir bilgi verirsen, ben de yaptığın yardımların duruşmada göz önüne alınmasını sağlarım. Anladın mı?
Gonzales cümlesini bitirmedi, sözlerini havada asılı bırakıp bir cevap bekledi. Takip eden sessizlikte kendi nefesini duyuyordu. Bir de odada bulunan diğerlerinin nefeslerini, duvarları ışığa boğan parlak ampuller başını ağrıtıyordu. Sonunda yüzyıllar kadar süren uzun bir bekleyişin sonunda Brandt'ın göz kapakları açılıp kapandı. Başını kaldırıp Gonzales'e baktı. Gonzales gözlerini adamın yüzünden ayırmıyordu, konuşacak diye düşündü. Sonra Brandt ağzını açtı, gözlerini Gonzales'ten ayırmadan iğrenir gibi İspanyolca konuştu.
Söyleyecek hiçbir şeyim yok, hiçbir şey. Avukatımı görmek istememin dışında hiç.
Gonzales korkunç bir öfkeyle soluğunu bıraktı. Çok kısa bir süre atılıp yeniden başlamayı düşündü. Ama bu kez Brandt'ı ağzından burnundan kan gelene dek dövecek, kemiklerini kıracak, aldırmazlıkla bakan o gözleri morartacaktı. Ama o sırada kapı vuruldu, genç bir polis memuru girdi. Gonzales kızgınlıkla genç adama baktı, öfkeyle bağırdı, "Dışarı!" Genç polis şaşırdı, böyle bir davranış beklemediği açıktı. O sırada Gonzales, genç dedektif konuşma fırsatı bile bulamadan dışarıdan holden gelen karma karışık sesleri duydu.
"Dışarı gelip baksanız iyi olur efendim."
Balıkçı köyü Karayip kıyısında, Meksiko City'nin 300 kilometre kuzeydoğusundaydı. Büyük villa denize hakim bir tepenin üzerinde, 2 metre yükseklikte bir duvarla çevrilmiş, bakımlı bahçelerin ortasında, köylülerin meraklı gözlerinden uzakta, tek başına dikiliyordu. Eski paslı pikap villanın arka kapısında durdu. Adamlar pikaptan inerken yorgun ve bitkindi. Aşağıdaki balıkçı köyünden yükselen bayat, çürümüş balık kokusu havayı kaplayarak bahçelerdeki tatlı kokuyu bile bastırdı. Adamlar geleneksel peon battaniyelere sarılmış, başlarına da hasır şapkalar geçirmişlerdi. Paslı pikaptan inerken bütün günlerini tarlada çalışarak geçirmiş işçilere benziyorlardı. Gölgelerin arasından çıkan nöbetçi zaman geçirmeden kapının kilidini açtı. Adamlar bahçeye girer girmez kapı arkalarından kapandı, kilitlendi. Çiçeklerin kokusu. Villadan çıkan başka biri adamlara yaklaştı. Orta yaşlı, zayıf, beyaz keten elbise ve gömlek giymiş, beyaz kravat takmış biriydi bu. Köylü kıyafetindeki adamların topraklarına ayak basmaları onun için büyük bir onurmuş gibi gülümsedi. Üç adam villaya doğru yürüdü. Balık kokusu kaybolmuş, yerini çiçeklerden gelen ağır koku almıştı. Eve yaklaşırken bahçelerin ışıl ışıl olduğunu gördüler. Kruger sordu, "Her şey ayarlandı mı?" Villanın sahibi başıyla onayladı. "Gemi hazır bekliyor. Uçaktan daha iyi olacağını düşündüm. Bu bölgede uçaklar sürekli kontrol edildiğinden daha güvensizdir. Pasaportlar hazır. Vera Cruz'a vardıktan sonra gideceğiniz yol da ayarlandı. Miami'ye kadar kiralık bir uçakla. Bir sorun çıkacağını sanmam." Uzun boylu gümüş saçlı adam elini villa sahibinin omzuna koydu.
"Acil bir telefon konuşması yapmamız lazım Frederick."
Villanın sahibi öne geçti, bahçelerden eve telefonun yanına yürüdüler. Kır saçlı uzun boylu adam iyi kesim pahalı bir takım giymiş Gonzales'in bürosunda oturuyordu. Güneş yanığı yüzüyle yakışıklı biriydi. Büroda ikisinden başka kimse yoktu. Pencerenin ötesindeki kentin ışıkları göz kırpar gibiydi. Gonzales'in sol elinde adamın birkaç dakika önce aşağıda sorgulama odasının önündeki holde uzattığı kart vardı. Gonzales gözlerini yeniden karta çevirdi. Altın rengi, kabartmalı harfler. Gonzales parmağını parlak yumuşaklığın üzerinde gezdirdi.
"Ekselansları Brezilya Büyükelçisi'nin başkatibi, altında da adamın adı."
Gonzales başını kaldırdığında adam kusursuz ve seçkin bir İspanyolca ile söze girdi. "Bütün bu olanları bana bir anlatsanız." Gonzales nezaket kurallarına boş verdi. Olduğu gibi anlattı. Villada olanları, ölen 13 kişiyi. Diplomat Gonzales ölenlerin sayısını söyleyinceye kadar tepki göstermedi. Belli belirsiz kaşını kaldırdı, iç çekti. Gonzales sözlerini bitirince bir süre sessizlik oldu. Sonra diplomat, "Emrinizdeki memur büyükelçiliği arayınca," dedi, "biz de Brezilya'daki polis merkeziyle temasa geçtik. Adamın pasaportu sağlam. Brant'a gelince sanırım Brezilya'daki polis müdürü Meksiko City'deki meslektaşını arayarak bu konuyu görüşecektir." Adam duraklayınca Gonzales dudağının üstündeki ter damlalarını gördü. Sanki korkmuş gibiydi adam. Endişeli, Gonzales Lowell'de karşılaştıklarında Brant'ı görmek istemişti. Konuşmak değil, sadece görmek. Diplomat sesini çıkarmadan uzunca bir süre Brant'a bakmıştı. Adamın rengi uçmuş, sonra Gonzales'e dönerek başını sallamış, birlikte yukarıya Gonzales'in bürosuna çıkmışlardı. "Devam edin," dedi Gonzales. Diplomat ne demesi gerektiğinden tam emin değilmiş gibi bir süre bekledi, sonra
bu oldukça duyarlı bir konu," dedi. "Galiba önce müdürünüzle konuşmam daha doğru olacak."
Gonzales kaşlarını çattı, derin bir nefes aldı, soluğunu boşaltıp gözlerini adama dikti. "Bu konuyla ben ilgileniyorum. Bu konuda sadece benimle konuşacaksınız. 13 kişi öldürüldü. Aşağıdaki vatandaşınız da bu işe karıştı. Cevap istiyorum, üstelik de hemen. Kim bu Brant? Siz neden bu konuyla buraya başkatibinizi gönderecek kadar ilgileniyorsunuz? Bunu bana anlatın, hem de çabuk."
Diplomatın yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Kendisiyle böyle konuşulmasına alışkın değildi besbelli. "Siktir git," diye düşündü Gonzales. "Protokolünde canı cehenneme." Sesindeki kararlılıkla karşısındaki diplomata ondan etkilenmediğini belli etmişti.
Adam Gonzales'e baktı. Cebinden gümüş bir sigara tabakası çıkarıp bir sigara çekti. Uzunca bir süre bir şey söylemeden oturdu. Sigarasını içerken güneş yanığı yüzü asıktı. Sanki Gonzales ona hakaret etmiş gibi. Üst sınıf ayrıcalığının örneği. Alnında ve dudağının üstünde hala parlak ter damlaları. Gonzales sabırsızlıkla, "Bütün günümü size ayıramam senyor," dedi. "Onun için lütfen cevap verin."
Sözünü "seni pezevenk" diye bitirmek isterdi ama dilini ısırdı.
Diplomat bir ya da iki saniye gözlerini ona dikti. Gonzales'in sesinde ve davranışındaki kabalık gerçek bir hakaret gibiydi. Sigarasından derin bir nefes çekti. Sonra sesinin tonu değişti. Neredeyse dostça oldu.
"Pekala baş müfettiş, ama polis müdürümüz onunla konuştuktan sonra eminim üstleriniz de bu söylediklerimi doğrulatacaktır. Birazdan duyacaklarınız son derece gizli, son derece duyarlı bilgilerdir."
13.02 Körfez suları ayna gibi pürüzsüzdü. Gemi limandan çıkarak doğuya yöneldiği sırada da hava kusursuzdu. Limandan çıkalı bir saat olmamıştı ki gümüş saçlı adam yeşil sancak fenerinin altındaki kapıdan çıktı. Teknenin kıçına doğru yürüdü. Başının üzerindeki gök pırıl pırıl bulutsuzdu, temiz elbiseler giymişti. Bir rüzgarlı, kalın pamuklu bir pantolon, rüzgarlığın altında da kalın yünlü bir kazak. Kaynar suyla aldığı duş villadan limana gidene kadar duydukları çürümüş balık kokusunu üzerinden atmış, yorgun vücudunu canlandırmıştı. Geminin pervanelerinden çıkan sanki teknenin altında bir kazan varmış gibi fokurdayarak uzaklaşan sulara baktı. Telefon edilmiş, bilgi verilmişti. Çok önemli. Yakın, çok yakın. Neredeyse bütün planları yıkılmıştı. Hiç olmasa hayattaydı. Schmidt'in ölmesine üzülüyordu ama bir amaca yaramıştı. Bir de Halder, eski bir yoldaş. Onun vücudunda fazla bir can kalmamış olmalıydı. Ölüm sadece bir soluk ötesindeydi herhalde. Yine de öğütleri gelecek günlerde çok işe yarayacaktı. Brant o Mischling'de amacına hizmet etmişti. Kargo güvenlik içinde yerine varmıştı. Kargo planın en önemli bölümlerinden biri. Gemi yalpaladı, doğruldu. Adamın midesi guruldadı, küpeşteye tutundu. Emin olduğu iki şey vardı. Birincisi plan gerçekleşecekti. İkincisi Meksiko City'deki gelişmelerden sorumlu olanlar ölecekti. Onlar ve tehdit oluşturan diğerleri. Telefonuyla bunun emrini vermişti. Tabii kız bambaşka bir konuydu. Kız onlardan biriydi. Ağın bir parçası. Aynı babası gibi. Onun verdiği bilgiler çok önemliydi. Artık kızın da ağın içine çekilme zamanı gelmişti. Meğer bununla ilgilenirdi. Başını kaldırıp göğe baktı. Geleceğimiz yıldızlarımızda değil, kendi içimizde yazılıdır. Atasözü gibi ama doğru. İkisi de yıldızlarımız ve içimiz. Son kez denize baktı, sonra yeşil sancak fenerinin altındaki kapıya yürüdü. Diplomatın açıklamaları 5 dakika sürdü. Gonzales adamın sözünü kesmeden sessizce dinledi. Arada sırada dehşet içinde adama bakıyordu. Adamın anlattıklarındaki korkunçluk, Brandt'ın neden konuşmaktan çekindiğini de açıklıyordu. Diplomat sözlerini bitirince Gonzales uzunca bir süre sessiz kaldı. Adamın kendisine her şeyi anlattığından emin olunca da teşekkür edip kapıya kadar geçirdi. Sonra hızla masasının başına döndü. Polis müdürünün telefonu fazla gecikmedi. Konuşma hemen hemen 2 dakika sürdü. Gonzales konuşma bittikten sonra telefonu bırakmadı, gereken yerleri aradı. Bütün sınır noktaları, bütün limanlar 24 saat alarma geçirildi. Sonra Asunción'daki polis merkezinin numarasını çevirdi ama hatlar meşguldü. Bodrum'daki santralı aradı, numarayı verdi, bulana kadar aramasını söyledi. Saatine baktı. Kısa süre sonra arabasına binip Tacuba'ya gitmek, Juárez'in dul karısına kocasının öldüğünü bildirmek zorundaydı. Düşünülmesi, yapılması güç. Adam iyi ve becerikli bir polis, yakın bir dost olmuştu. Başı ağrıyordu, ayağa kalktı, bir sigara yaktı. Pencereye doğru yürürken derin bir nefes çekti, kolu hala sancıyordu. Ama sağlık görevlisinin yaptığı sıkı sargının rahatsızlığını unutmaya çalıştı. Camın ötesinde Samanyolu, Chapultepec ve Sierra de las Cruces'e kadar uzanıyordu. Büyük bir kent. 20 milyonu aşkın nüfuslu bir kentte saklanacak o kadar çok yer vardır ki, bir o kadar da kaçacak yol. Zaten hiç fazla umutlanmamıştı. Gonzales sigarasından derin bir nefes daha çekti. Halder gibileri önemli ilişkilere sahipti. Daha bir sürü halder vardı. Ne diyorlardı eskiden buna? Die Spinne, örümcek. Daha yepyeni, çaylak bir polisken eski deneyimli dedektiflerin anlattıklarını hatırladı. Savaştan sonra yanlarında altın ve parayla Meksika'ya gelen gringolar Chapultepec'te ve kıyıda büyük villalar almışlardı. Onların kurduğu örgüt, yani örümcek de son derece gizliydi. Bu adamları yakalama ihtimali çok zayıftı. Yine de denemeye niyetliydi. Kesinlikle deneyecek, eski tozlu dosyaları çıkaracak, eski davaları araştırmış emekli memurları arayacaktı. Ama içinden bir ses villadakilerin çoktan gitmiş olduklarını söylüyordu. Uzun, yorucu, umut kırıcı bir gün olacaktı. Yine de yapılması gerekli işler vardı. Juárez için, adamları için, şimdi polis morgunda yatan ölü Sanchez ve ölü vatandaşı için. Telefon çaldı, sıçradı, şaşkındı. Asunción diye düşündü yazdırdığı telefon. Sanchez ve Cavales'in başına gelenleri, nasıl öldüklerini öğrenmeleri gerekiyordu. Şimdi kendisi de öğrendikten sonra başını inanmıyormuşçasına salladı. Adamların ne pahasına olursa olsun villadan kaçmak zorunda olmalarının nedenini anlıyordu. Masasına doğru yürüdü, sigarasını tabloya bastırdı, telefonu aldı. 38. Ayrımın sonu, sayfa 463.